Ayrım 3, akan sulara karşı, Talip Apaydın, sayfa 44.
50 seçimlerinde köyler. 1950 yılının 14 Mayıs'ında büyük bir politik olay yaşandı. İlk olarak yargı yönetiminde özgür seçimler yapıldı. Seçim öncesinde ve sonrasında yoğun bir propaganda sergilendi. En uzak köylere kadar tüm yurttaşlar politika havasına girdiler. 25 yıllık tek partili yönetim enine boyuna değiştirildi. Bu konuda söylenmedik söz bırakılmadı. Seçim sandıklarının kurul başkanları çoğunlukla öğretmenlerdi. Tarafsız davranmanız için sık sık uyarıldık. Ben de arkadaşlarıma gerekli tembihleri yaptım. Özgür bir seçimi amaçlamıştık. Önce il merkezinde bir yargıç, seçimin nasıl yapılacağı konusunda seminer verdi. 2,5 saat hiçbir partinin adını ağzına almadan A partisi, B partisi de örnekleyerek tarafsız açıklamalarda bulundu. Gerekli evraklarımızı mühürlü torbalar içinde yüklenip köylerimize dağıldık. Ben de Tomara köyünün seçim kurulu başkanıydım. Nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ediyordum. Demokrat Parti'nin kimi eleştirilerini beğeniyordum ama ülkeye fazla bir yarar getirmeyeceklerini de seziyordum. Partilerin adamları ciplerle köylerde dört dönüyorlardı. Her birinin ağzından bal akıyordu. Köylüler suskundular. Alttan alta Halk Partisi'nin iktidarı bırakmayacağını söyleniyordu. O yerlerde oyların ihtiyatlı biçimde kullanılması eğilimi yaygındı. Nitekim benim gittiğim köyde sandıktan iki partiye de yarı yarıya eşit oy çıktı. Köylüler ne olur ne olmaz diye aralarında böyle kararlaştırmışlardı. Durumu ben önce anlayamamıştım ama sonradan açıkladılar. Sonuç tutanağına bağlayıp gece yarısı Almus'a döndüm. Ertesi gün il merkezine geldik. İki kıyamet kopmuş. Demokrat Parti merkezinin önünde davullar, zurnalar çalınıyor, halaylar çekiliyor. Tüm yurtta Demokrat Parti ezici çoğunlukla iktidara gelmiş. Bir tuhaf oldum. Ne diyeceğimi bilemedim. Asıl başka bir haberle çarpıldım. Varzıl Köyü öğretmeni İbrahim, sandık başkanı olarak tarafsız davranmadığı için tutuklanmıştı. Cezaevine konmuş. Görüşmek için gittim. Görüştürmediler. Sevdiğim, güvendiğim arkadaşlardan biriydi. Nasıl düşerdi bu yanlışa? Bir türlü inanamadım. Sonra mahkemeye çıkarıldı. 1,5 yıl ceza yedi. Öğretmenlikten de uzaklaştırıldı. Çok üzülmüştüm. Herhangi bir yardımda da bulunamamıştık. Bir tertibe kurban gittiğini yıllar sonra öğrenecektik. En çok etkilendiğim olaylardan birisidir. İbrahim'in romanını yazmak için epey uğraştım. Hatta yarıya kadar da yazdım. Bazı bölümlerini dergilerde yayınladım. Adı Varzıl Köyü öğretmeni olacaktı. O günlerde Emil Zola'nın Hakikatını okumuştum. Biraz ona benzediğini sezinleyip sonradan vazgeçtim.
Ankara'da Yargıtay üyeliğine kadar yükselen o yargıçla bir karşılaşmamızda o olayı anımsayıp karşılıklı üzüldük. Çok yandım o arkadaş için, dedi. İçimde kara bir ukdedir ama tüm deliller aleyhineydi. Tanıklar hep aleyhinde ifade verdiler. Seçimlerden sonra halk böyle istiyor deyip bir geriye gidiş başladı ki sevincimiz kursağımızda kaldı. Halk yararına ciddi hiçbir şey getirilemeyeceği tez zamanda anlaşıldı. Tam tersi, halkın üstünde kumpası kuran çıkar çevreleri değişti. Yenileri ortaya çıktı ve gittikçe güçlendiler, kabalaştılar. Bizim üstümüzdeki baskılar da o oranda ağırlaştı. Öbür alanlarda olduğu gibi milli eğitimdeki yanlışlar, sapmalar birbirini izledi. Her gün birbirinden acı olaylarla karşılaştık. Bazen uykularımı kaçırıyor, ruhsal bunalımlara uğruyordum. Bir akşam Almus'ta, kahvede, komşularla birlikte otururken radyoda haberler verilmeye başlandı. Radyom olmadığı için haberleri gelir kahvede dinlerdim. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri konuşuyordu. Biz, köy enstitüsü mezunu öğretmenlere açtı ağzını, yumdu gözünü, veryasın etti. Milli duygularımızın zayıf olduğunu, halkı zehirlediğimizi, doğru dürüst öğretmenlik yapmadığımızı, böyle olanları kulağımızdan tutup teker teker atacağını saydı, döktü. Bir sessizlik oldu kahvede. Herkes göz ucuyla bana baktı. Birisi, "Sen de köy enstitüsünden misin hoca?" diye sordu. "Evet," dedim. "Köy enstitüsündenim." "Ne diyorsun bu işe?" Dudak büktüm, yanıtlamadım. Kalkıp gittim evime ama o gece de uyuyamadım. Nasıl bir işti bu? Bir bakan radyodan nasıl böyle konuşabilirdi? Çember daralıyordu gittikçe.
Özel yaşamımdaki değişim. Önce özel yaşantımdaki önemli değişimi anlatmalıyım. Yılbaşından beri öğretmen Halise ile mektuplaşıyorduk. Ben önce yılbaşı kutlama kartı gönderdim, o yanıtladı. Sonra mektup yazdım, karşılık geldi. Derken evlenme konusunda ne düşündüğünü, bir takıntısı olup olmadığını sordum. Fırsat tanıyorsan beni öneride bulunmak istiyorum dedim. Taşlı'da da bekar yaşamak zordu. Üstelik binbir sorun insanı delik deşik ediyordu. Gücüme güç katacak, beni tanımlayacak bir can yoldaşına büyük gereksinimim vardı. Anlaşabileceğim bir kızla evlenmeliydim artık. Başka girişimi yoksa Halise olabilirdi bu. Okuldan tanıyordum. Son 2,5 yılını bilmiyordum. Onu sordum. Yozgat Milli Eğitim Müdürüne ayrı bir mektup yazdım. Dedim, böyle böyle. Gezici baş öğretmen kadrosu ile dairenizde çalışan Halise Sarıkaya benim okul arkadaşımdır. Kendisini okuldan tanıyorum ama son 2,5 yılını bilmiyorum. Bana bir abilik yapar mısınız? Hakkında bilgi verir misiniz? Durum uygunsa onunla evlenmek istiyorum. Bu mektubumu kendisine duyurmamızı da ayrıca rica ediyorum diye ekledim. Sonucu beklemeye başladım. Heyecanlanıyordum. Yozgat Milli Eğitim Müdürü hiç tanımadığım biriydi. Karanlığa bir taş atmıştım. Bakalım ne gelecekti. Mektup alacağım günü hesaplayıp o gün köylerden erken döndüğümü anımsıyorum. Resmi yazışmalarda kullanılan sarı bir zarfla Halise'nin mektubunu aynı gün aldım. Yozgat Milli Eğitim Müdürü Akil Mengü Halise'yi övüyordu. Son derece dürüst, her bakımdan güvenilir bir kızdır. Kendini ona layık buluyorsan, yani sen de onun gibi iyisen, hemen önerini yap kardeşim diyordu. Sonradan öğrendim. Mektubumda söz etmeden nasıl bir çocuktur falan diyerek beni de Halise'ye sormuş. O da beni methetmiş. Böylece ihtiyatlı bir ağızla evlenme teklifi yaptım. O da konuşalım, düşünelim yanıtını verdi. O günlerde İzmir'de yayınlanan Fikirler Dergisi'nde öğretmen Halise'ye mektup adlı bir yazı yayınladım. Sıkıntılarımdan söz ediyordum ve onu köyde birlikte çalışmaya çağırıyordum. Terli bir yazıydı. Ayın seçmelerini yapan bütün Türkiye dergisi de özenli biçimde yeniden yayınladı. Ortasına güzel bir resimde koymuşlardı. Halise'ye postaladım. Anası babası çok duygulanmışlar. Halise okumuş, onlar dinlemişler. İş olacak gibi görünüyordu. Yaz tatilinde Yozgat'a gittim. Önce müdüre uğrayıp durumu bir daha konuştum. Yardımcı oldu. Babasına birlikte gideriz dedi. Bazı işler nasıl kendiliğinden oluverir. Bizimki de öyle gitti. Halise'ye haber verdik. Akşam müdür beyle size geleceğiz dedik. Sonra çarşıya çıkıp küçük hediyelerimi aldım. Akşam gittik. Müdür Akil Mengü, gelenekler gereğince Allah'ın emriyle falan diyerek kızı bana istedi. Anayla baba durumu zaten biliyorlardı. Boyunlarını büktüler. Çocuklar anlaştıysa biz ne diyelim? Allah hayırlı etsin dediler. Ertesi gün yüzüklerimizi aldık. Nikah işlemleri için evlenme memurluğuna başvurduk. Müdür Akil Mengü bizim için Cumhuriyet Okulu'nun salonunda bir de gün düzenledi. Öğretmen arkadaşlar toplandılar. Dönemin valisi de bulundu. Yüzüklerimizi taktı. Nikah işleminden sonra Halise'nin nakdi için Ankara'ya gittik. O arada taksi tutup bizim köye de uğradık. Babamın elini öptük. Köydeki yaştaşlarım çoktan evlenmiş, çoluk çocuğa karışmışlardı. Sevindi garip. Almus Okulu'nun baş öğretmeni o yıl başka yere gittiğinden Halise'yi baş öğretmen olarak atadılar. Ben bölgenin gezici baş öğretmeni, o da merkez okulunun baş öğretmeni olarak Almus'la birlikte çalışacaktık artık. İyi kötü günlerimiz geçecekti. İki çocuğumuz doğacaktı orada. Almus o tarihte her yönüyle bir köydü. Yoksulluk bölgesiydi. Hele kış aylarında il merkezine bile iletişim kesiliyordu. Bazen haftalarca posta gelmezdi. Benim de en çok gereksinimim vardı postaya. Gazetelerim, dergilerim, kitaplarım gelecek diye yollara bakardım. Postacı Şakir Ağa, hep sana çalışıyorum hocam, ne bu kitaplar, mektuplar diye takılırdı. Gerçekten de bucağa gelen postanın hemen yarısı benim olurdu. Dergiler hep aboneydim. Birçok yayın evinin kitapları gelirdi. Varlıkta sık sık yazılarım çıkardı. Bu arada adını anmadan geçemeyeceğim, rahmetli Yaşar Nabi, 950'lerden başlayarak tüm yayınlarını parasız adresime gönderdi. Onlar ve öbür yayınlar ilaç gibiydiler benim için. Onlar olmasa çıldırırdım herhalde ya da söner giderdim. Taşra'da çalışan herkes için geçerlidir bu. İnsan ya sürekli okuyacak, yeni yayınları koşturacak, kendini yenileyecek ya da kahvelere kapanıp oyun oynayacak. Akşamları sızınca diyecek, içecek. Sonu belli bunun. Eriyip gidecek. Acı bir gerçektir. Taşlı'da uzun yıllar çalışan arkadaşların çoğu böyle oluyor. Yıllar sonra Tunceli'de bugün tipik bir örneğe rastlamıştım. Munzur suyunun kıyısında memurların okumuşların yemek yediği bir lokantada vardı. Lokantanın önü kayalık, uçurum. Baktım kayaların arasında binlerce şişe kırığı. Nedir bu diye sordum. Gülerek anlattılar. Bir yargıç varmış. Her akşam bir büyük şişe içer, sonra kayalara vurur kırarmış. Bizim öğretmen arkadaşların böyle bir fantezisi olamazdı elbet. Keseleri el vermezdi. Ama kimileri kağıt oyunlarına düşkündü. Kendi aralarında ya da köylülerle oynarlardı. Tatsız olaylar da geçerdi bazen. Önlemeye çalışırdım. Okumalarını, zamanlarını daha yararlı geçirmelerini isterdim. Almus merkezinde çalışan bir arkadaşımız bu konuda sık sık sorunlar çıkarıyordu. Karısı ile de kavgalıydılar. Karısı ayrılacağım diye tutturdu. İkisiyle de ayrı ayrı konuştum, yatıştırmaya çalıştım. Kadına dedim ki, olur böyle şeyler, büyütme, erkektir. Arada şurada oyun da oynar, içki de içer, ne olur yani. Döndü bana, sen niye içmiyorsun dedi. Sen niye oynamıyorsun, sen erkek değil misin? Karşılık bulamayıverdim. Ara sıra kahveye giderdim, köylülerle konuşurdum. Ormanların korunması, ağaç dikimi, yolsu işleri, sorunların çözümü. Dinlerlerdi, baş sallar, kabul eder görünürlerdi. Ama topluca bir yetkinme yaratmanın olanağı yoktu. Durgundular. Köyde bir iki radyo vardı. Gazete yalnızca bana gelirdi. Evlerimizde su, elektrik yoktu. Suyumuzu kovalarla çeşmeden taşırdık. Gaz lambasıyla aydınlanırdık. Akşam 9'dan sonra bir karanlığa batardı Almus. Bir sessizlik çökerdi. Hiç unutamam Almus'un o uzun gecelerini. Uykusuzdum. O günlerin sorunları, okulların verimsizliği, köylerin durumu. Beni gerçekten tedirgin ediyordu. Tüm bunların sorumlusu benmişim gibi acı duyuyordum. Ankara'nın, yönetimin umurunda değildi. Seçimlerde gelip bol bol vaat etmişler, sonra çekip gitmişlerdi. Nasıl yenilirdi bu karanlık? Nasıl kurtulunurdu bu yoksulluktan? Bilen, eden yoktu. Şiirler yazardım, köylere giderken bazen atımı durdurur, cebimden küçük defterimi çıkarır, bir iki dize, bir iki cümle karalardım. Bir yandan ata dırıs seslenirdim. Neden duruyoruz anlamazdı. Yazılarım da birbirine geçerdi. Sonra düzeltip arkasını getireyim diye düşünürdüm. Dağlar, ovalar, ormanlar ve köyler. Köylerin binbir sorunu. Acılı bir yürekle yazıyordum. Tiyeri köyü, Muhat köyü, Meelli köyü. Dergilere gönderiyordum. Yayımlanıyordu. Şiir miydi bunlar? Belki ölçemiyordum. Kent soylu yazar ozanlardan birisi şiir değil diyordu. Şiirin ne olduğunu bilmeden Tokat köylerinde istediğin kadar dolaş. Beni eleştiriyordu. Ülkenin sorunları adamların umurunda değildi. İlle kendileri gibi yazacaktın, onlar gibi bakacaktın dünyaya. Seçimden sonra köylerde gizli Kur'an kursları alıp yürümüştü. Hele Sünni köylülerde öğrencilerimizin yarısından çoğu bu kurslara gidiyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, valiliğe yazılar yazıyordum. Raporlar veriyordum. Hiçbir karşılık gelmiyordu. Tokat'a indiğim bir gün, sen beni aşarak valiye nasıl yazarsın diye müdür beni haşladı. Size de yazdım, hiçbir şey yapmadınız dedim. Ne yapacaktım, gelip Kur'an kursunu mu kapatacaktım, jandarma mıyım ben diye bağırdı. Hem sana ne bu işlerden. Hele o gün valiyle de konuşunca iyice kırıldım. Sen dine karşı mısın diye sordu vali. Hayır değilim dedim. Öyleyse ne karışıyorsun Kur'an kurslarına? Efendim bizim öğrencilerimiz oraya gidiyor. Kimlermiş? Söyle bakayım. Sesini gittikçe yükseltti. Hem sen başka yazılar da yazıyormuşsun. Öğretmen misin, yazar mısın? Öğretmenim dedim. Öyleyse yazmayacaksın. Kalemini kırarım senin. Vilayet binasının merdivenlerini inerken yaprak gibi titriyordum. Yıkılmamak için parmaklıklara tutundum. Sonra Almus'ta bir daha karşılaştık o valiyle. Kahvenin önünde köylülerin yanında din dersini hanginiz okutuyorsunuz diye sordu öğretmenlere. Ben okutuyorum dedi arkadaşımız. Eski yazı biliyor musun? Hayır. Öğrensen daha iyi okutursun. Araya girdim. Eski yazı okutmuyoruz efendim. Din ders kitabımız var. Oradaki bilgileri öğretiyoruz. Ters ters baktı bana. Sen kimsin diye sordu. Tanımıştı oysa. Gezici baş öğretmenim dedim. Köylülere yaranacak sözüm ona. Sen de öğren dedi. O zaman dinin anlamını daha iyi kavrarsınız. Hem de Halk Partili bilinirdi bu vah. Nitekim 1954 seçimlerinde Halk Partisi'nden adaylığını da koydu ama kazanamadı. Böylesine kayıyordu bir şeyler. Kahroluyordum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 55.